Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim hepinize gönül dolusu merhabalar. Aziz dostlar, Erkam Radyomuzda Bir Alim Bir Eser programımızla huzurlarınızdayız. Bugün de sizlere selam verebilmenin, sesimizi iletebilmenin sevinci içindeyiz. Allah Rabbimiz bize bahşetti, ömür verdi, sağlık, sıhhat, afiyet verdi. Biz de huzurlarınızda efendim yerimizi almış durumdayız. Sizlere yine başlangıcını yaptığımız önemli bir konuyla, önemli bir kitapla efendim sözlerimizle şahitlik etme makamındayız. Efendim geçen hafta başladığımız yeni eserimiz bir mesnevi şerhi olan aslında Gülşen-i Tevhid eseriydi. İbrahim Şahidi Hazretlerine ait Gülşen-i Tevhid. Türkçesi Mithat Bahari Beytur tarafından yapılmıştı ve 40 Ambar Yayıncılık'tan çıkmıştı. Buradan bazı kimi seçme beyitleri sizlerle hasbelkader dilimin döndüğünce, sık sık tabii hatalar işleyerek, insan hatadan âri değil, efendim dile getirmeye gayret ettim. Birkaç beyti özellikle çalışmış idim. Bugün bakalım kısmetimizde neler var, neler bizim gönlümüzün ağına takılacak ve bu münasebetle de sizlerle bir paylaşıma vesile olacak. Efendim bunu göreceğiz. Şimdi hemen açar açmaz gördüğüm çok güzel bir beyit var. Diğerleri de mutlaka çok güzel ama efendim diyor ki, an ki o pençe nebinet der rakam, fil pinderet zi zimbüşi ez kalem. Evet. Anlayabildiğimiz kadarıyla ne diyor efendim? Yazılan yazıda yazıyı yazan eli görmeyen. Evet. Yazıda yazıyı yazan eli görmeyen, hareket eden kalemi yazlı zanneder. Evet, kalem hareket halinde ya. Onu yazlı zannediyor. Yani yazı yazılırken o eli görmüyorsun da kalemi görüyorsun. Kalemin kendisi yazıyor zannediyorsun. Evet. Şimdi burada biz tabii aziz dostlar sebepler aleminde yaşıyoruz. Şu muhatap olduğumuz, gözümüzle şahit olduğumuz alem bir sebepler alemidir. Her sebep bir sonuca bağlanmıştır. Her sonuç bir sebebe bağlanmıştır. Bir kanun çerçevesinde, kanunluluk çerçevesinde her şey birbiriyle irtibatlandırılmıştır. Bunlara bir düzen, bir istikrar, bir istimrar, birbirini takip etme özelliği verilmiştir. Bunlar verilmiştir ki bir düzen oluşsun. Bu düzen içerisinde de insan neyi, nerede, nasıl yapacağını bilsin. Ona göre hareket etsin. Hareketini, ahvalini ona göre ne yapsın? Ayarlasın. Fakat bu görünüşte sergilenmekte olan sebepler alemindeki düzenek, sistem, bizde bu sistemin kendi kendine işlediği, o bağlanılan sebep-sonuç zincirleri bağlarının kendi kendine iş gördüğü, aslında yazanın kalem olduğu, onu tutan bir el olmadığı gibi bir zehabı, bir yanılgıyı doğurabilir. Nitekim bu yanılgının neticesi olarak insanlık tarihinde pek çok sapkın akım ortaya çıkmıştır. Materyalizm böyledir efendim. İşte panteizm böyledir mesela. Ondan sonra naturalizm dediğimiz doğaya güç atfetme, doğaya yaratıcılık atfetme, doğa ana fikriyle hani özetlediğimiz efendim böyledir. Bunun gibi daha pek çok maddi temele dayalı sebep sonuç zincirinin kendi içinde birbirini doğurduğu, meydana getirdiği itikadına, anlayışına yaslanan determinizm gibi pek çok izim buradan ortaya çıkmıştır. Yani görünen zahiri düzeneğin kendi kendine işlediği, bunu işleten, çeviren, devran ettiren bir yaratıcı kudretin adeta olmadığı gibi bir yanılgı insanlığı fazlasıyla yoldan çıkarmıştır. Pek çok dahi, pek çok düşünür, efendim bilim adamı da bu çengele takılmaktan kendisini ne yapamamıştır? Kurtaramamıştır. Hatta manevi konularla uğraşan insanların bir kısmı dahi bu hastalıktan uzak duramamış, âri kalamamıştır. Yani yaratıcıyı bir saatçi gibi düşünme, evreni de iyi kurgulanmış kainatı bir saat gibi ele alma fikri. Saat bozulmadığı sürece saatçi müdahale etmiyor. Saatçinin saate çok sık müdahale ediyor olması aslında onun ustalığındaki bir nakısadan, noksanlıktan kaynaklanıyor gibi bir yanlış itikadı, anlayışı da ne yapmışlardır, ortaya koymuşlardır. Bunlar düşünce tarihinin meseleleri. Çok fazla teferruata girmenin bir alemi yok. Ama Hazreti Mevlana'nın çok güzel tespit ettiği şekliyle sebeplerin zahiri sebeplerin arkasındaki hakiki sebebi görmemiz lazımdır. Bunu görmek bize ne fayda sağlar? Bunu görmek bizim her şeyde işleyen kudretin Allah'ın kudreti olduğuna şahitlik etmemizi, bu şahitliğimizi daimi süreyen müzmin hale getirmemizi gerekli kılar, mümkün kılar. Böylece biz aslında daima huzurda olduğumuz hissini yaşamaya da kapı aralamış oluruz. Daima huzurda olmak ne demek? Her sebebin arkasındaki müsebbibi hissetmek, görmek. Her perdenin arkasındaki hakikate ilişkin bazı ne yapmak? Öngörüler edinmek anlamına gelir ki bu kulluk makamının, tevhid makamının temelini, esasını teşkil eder. Tevhidin bizde inşası, şekillenmesi işte o çokluğun arkasındaki hakiki sebebi görmekle mümkündür. Çokluk bir perdedir. Çokluğa dair, kesrete dair her şey bir perdedir. Bu kesretin ardındaki vahdet elini ancak kalemi tutan eli düşünmekle, tasavvur etmekle, şahitlik etmekle biz kavrayabiliriz. Bu da bizde bir huzuri dindarlık, yani hep kendini huzurdaymış gibi hisseden bir kulluk bilinci, ubudiyet bilinci ortaya çıkarır diye söylüyorlar büyükler. Biz de bunu sizlerle paylaşıyoruz. Yazıda yazıyı yazan eli görmeyen, hareket eden kalemi yazdı zanneder. Allah'ın has kulu haktan ayrı değildir. Allah'ın has kulu muhlisin haktan ayrı değildir. Hep hakla beraberdir. Niye? Kalemi tutan eli görüyor daima. Hep onu sezinliyor. Hep onu hissediyor. Hep ona dair hissiyatta dopdolu, müşahadeyle dopdolu. Hakkın has kulu olanlar muhlis, olanlar muhlisin haktan ayrı değildir. Daima haktan ders alır. Niye? Her şey bir ibret levhasına dönüşür. Siz görünenin ardındaki görünmeyene ilişkin ibretleri temaşaya başlarsanız, bu tefekkürü anınıza, zamanınıza, hayatınıza, her şeyinize yayarsanız, her şey bir temaşaya dönüşür, bir ibrete dönüşür. Onun işi Allah'ın işi, onun vasfı Allah'ın vasfı, onun zatı, zatı kibriyanın feyzidir. Ondan bir taşmadır, ondan bir yansıma, bir tecellidir. Yani kişinin şahsiyeti, varlığı da Allah'ın varlığının bir tecelliyatı mahiyetine bürünür, tecellisi mahiyetine bürünür. Hak ona sakidir, o nişansız olan güneşe benzer, perdedir, özür dilerim. O nişansız olan güneşe perdedir. Onun peşinde güneş gizlidir, onun sureti gölgedir, ruhu güneştir. Bu nükteyi anla, doğruyu en iyi Allah bilir diye çok güzel bir özet yapıyor İbrahim Şahidi Hazretleri. Evet efendim, ilk beytimiz bu şekilde aziz dostlar. Yazıda yazan eli görmeyen, hareket etmekte olan kalem yazı zanneder. Bu sadece bir zandan ve vehimden ibarettir diyor ve bizimle bunun şerhini paylaşıyor kitabın müellifi. Evet, aziz dostlar, ikinci beytimiz, onu hemen okuyalım. Kuyu nevmidi merev ümmid hast, suyu tariki merev hurşid hast, diyor. Ümitsizlik, evet, ümitsizlik semtine, durağına gitme, uğrama, ümitler vardır. Karanlık tarafa sapma, güneşler vardır. Ümitsizlik semtine gitme, ümitler vardır. Karanlık tarafa sapma, güneşler vardır. Gel diyor, bakın. Karanlıklara, gafletlere sapma. Allah'a dost olanların güneşinden ziya iste. Allah'a dost olan canlara ziya, gönül aynasına cila verenlere dost ol, onlarla beraber yürü. İman hilatin günah kirleriyle kirlenmiş, kararmış, çirkinleşmiştir. Allah dostları işte onu yıkar, akpak eder, güzelleştirirler. Sana sende olan hataları, ayıpları gösterirler. Sen kendi ayıbını görürsün de başkalarının ayıbını görmekten vazgeçersin diyor. Şimdi aziz dostlar, biliyorsunuz ümitsizlik aynı zamanda semavi olanla, ilahi olanla bağları koparmak demektir. Yani kendini sadece dünyaya ve arza nispet etmek demektir. Az önceki beytimizle bağlantısını kurarsak, kendini sadece kör sebeplerin elinde bir oyuncak olarak tahayyül etmek demektir. Kör sebeplerin elinde sen bir oraya bir buraya savrulan zavallı bir oyuncaksın. O yüzden de efendim her şey senin aleyhine aniden işleyebiliyor. Aleyhine işlemezse bile arada bir şans faktörü devreye giriyor, böyle düşünülür. Sen de bu şans ve efendim rastgelelik arasında oraya buraya savrulan bir yaprak gibisin. Bu ne yapar? İnsanı ister istemez ümitsizlik semtine savurur. Ümitsizlik sahrasına, çölüne savurur. Zira ümitsizlik yakıcı bir ateştir. Kavurucu bir ateştir. O çöle düştüğünüz zaman mecnun da olursunuz, divane de olursunuz. Leyla da efendim bir hayalden ibaret olur, bir vehimden, bir kuruntudan ibaret olur. Dolayısıyla ancak Allah'ın rahmetinden kafirler ümit keser hitabını burada bir daha farklı yönüyle düşünmemiz lazım. Yani Allah'ın rahmetinden ümit kesmek demek, Allah'ın her şey üzerinde tasarrufu olduğunu ve bu tasarrufun bir görünen bir de görünmeyen yüzü olduğunu, görünen yüzü bize abuz görünse bile, çirkin görünse bile, bizim işimize gelmese bile, bizim beklentilerimizle ters düşse bile, efendim, bunun arkasında bir rahmet tarafının, rahmani bir yönün olduğunu, rahmetin hem dünyaya hem ahirete baktığını, rahmetin tek cepheli, tek yönlü olmadığını, efendim, bir daha akletmek ve derk etmek lazımdır, düşünmek lazımdır. Bakın, ümide açılan pencere buradadır. Karşılaştığımız olayların rahmet cihetiyle iki boyutu olduğunu, birisinin dünyaya bakan yönü, birisinin ahirete bakan yönü olduğunu, dünyaya bakan yönü itibariyle yaşadıklarımızın karanlık olmasının, beklentilerimizin gerçekleşmemesinin ahiret yönü itibariyle gerçekleşmeyeceği ve karşımıza getirilmeyeceği anlamına gelmediği düşünülürse, bu inanç, bu itikat, bu iman sağlam tutulursa, efendim küfri karanlık bakıştan çıkmak söz konusu olur. Yani hakikatin, ahiret hakikatin üzerine örttüğümüzde küfür karanlığı dünyada bizi sarar. Olaylar, olayların akışı bizi sarar. Ve isteklerimiz de çoksa, taleplerimiz de fazlaysa bunların gerçekleşmemesi bizde bir yıkım oluşturur ki bunun adı ümitsizliktir. La taknatu min rahmetillah hitabı burada devreye girer. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Ama bu Allah'ın rahmetinin ahirete ve dünyaya bakan boyutları olduğunu, görünen ve görünmeyen boyutları olduğunu, ağacın köklerinin derinde olması gibi, ondan sonra çok salkım saçak, öyle diyelim, dal budak salmış kökleri olduğunu çok iyi tasavvur etmek lazımdır diye şahsen düşünüyorum. Ümitsizlik semtine gitme, ümitler vardır. Karanlık tarafa sapma, güneşler vardır. Burada da efendim çok ilginç, salihlerle beraber olun ifadesini aslında Hazret burada açmış. Salihlerle beraber olun. Bakın, şimdi burada düşüp kalktığınız insanlar, muhatap olduğunuz insanlar sizi nereye taşıyorlar? Size hangi hali aşılıyorlar? Siz onlardan ne gibi duygu transferi yapıyorsunuz? Çünkü insan, biliyorsunuz, huydan, neşveden, kişilikten, şahsiyetten, sözden, bakıştan, edadan, duruştan, lafızdan tesir alır. Hal alır. Ve bu hal sürekli hemhal olmayla pekişirse insanda daimi hale, bir karakteristik özellik haline ne yapar? Gelir. Dolayısıyla bizim Efendim, mümin olmamız, Müslüman olmamız yetmez. Namaz kılıyor olmamız, bazı dini vecibeleri yerine getiriyor olmamız, kendi halimizde saf, temiz, pak oluşumuz yetmez. Aynı zamanda salihlerle beraber olmamız icap eder. Salih olmamız yetmez. Salih kalmanın yolu salihlerle beraber olmaya devam etmektir. Bu salihler derken illa belli anlamdaki işte kendisine hani ilahi manevi sıfatlar yakıştırılan insanlar değil. Hayır. Derdi kalbi Allah rızası olan, dünyada fıtratını yaşamak isteyen, Rabbini tanımak için bir manevi iç yolculuğu olan herkes bu anlamda salihin zümresine dahil edilebilir. Yani ibadetinde, taatinde, tefekküründe, hizmetinde, çabasında, gayretinde, efendim sohbetinde, muhabbetinde, değil mi? Milletin arkasından dedikodu yapma peşinde değil, dalavere çevirme, üç kağıt yapma peşinde değil, sırf menfaat için her şeyi satacak hale gelme durumunda değil. Değil. Ama Rabbini tanıma yolculuğu var ve ona göre de bir düzgün yaşayış ortaya koymaya çalışıyor. Temiz bir duruş sergilemeye çalışıyor. Bu salihler zümresinin içerisinde bunları da dahil etmek lazım. Yoksa ekstrem belli ki insanlar sadece hani mürşid kimliği verilen, Allah dostu, veli denilen kişilik anlamında belli kişilere bunu hasretmek doğru değil. Salihin demek çok geniş bir zümreyi ifade etmek anlamına gelir. Dolayısıyla velayetin de mertebeleri vardır yani. Ondan sonra bir salih zatın söylediği gibi bu zamanda diyor, kebairi işlemeyen, yani büyük günahları işlemeyen ve beş vakit namazına düzgün devam eden bir tür evliya hükmündedir diyor. Yani velayetin öyle sadece sabit figürleri, sabit görüntüleri yoktur. Farklı farklı mertebeleri vardır. Bunu da anlamak lazım. Yani gönlü, canı, diri olanlarla birlikte hemhal olmak lazımdır. Onlarla beraber meclislerde bulunmak, o meclislerde hakkı, hakikati meşk etmek lazımdır ki biz de onların kalbinin güneşinden istifade ve istifaza edelim. Efendim ve böylece insan olma yolculuğunda bir adım daha ileri gidelim. Ne demiştik? Ümitsizlik semtine gitme, ümitler vardır. Karanlık tarafa sapma, güneşler vardır. Evet, şimdi bir tane daha okuyalım. Bir beyt-i şerif diyor ki, Allah bir kimsenin ayıbını örtmek isterse, ayıbı olanların ayıbından o kimse pek az bahseder. Ver huda hahet ki puşet ayıbı kes, kem zenet der ayıbı mayuban nefes. Ayıbı mayuban nefes. Evet, Allah bir kimsenin ayıbını örtmek isterse, ayıbı olanların ayıbından o kimse pek az bahseder. Yani, ey kişi, kendi ayıplarına, kusurlarına, noksanlarına bakmazsın da başkalarının ayıbını görürsün ve sürekli onların ayıbının dedikodusunu, lafını etmekle kendini meşgul edersin. Sürekli çeneni, dilini, efendim, meşgul edersin, gönlünü bunlarla yorarsın. Halbuki senin evvela ve bizzat birinci vazifen kendi ayıplarını görüp bunların halline çalışmaktır. Bunların ortadan kaldırılması için mücadele ve mücahede etmektir. Sen kendi ayıplarından ötürü bundan dolayı alçalırsın. Başkalarının ayıplarından sana ne ziyan var? Başkalarının ayıplarını kurcalayıp durmanın sana ne faydası var? Onların ayıbı kendine, onun ziyanı da kendine. Efendim, yaşadığı halin negatifliği, olumsuzluğu da kendine. Peki, kendi günahlarından sorulacaksın ey kişi. Bugün kitabını oku. Sana hesap sorucu olarak yeter dediklerinde o kitapta, senin ömür boyunca yazdığın o kitapta ayıpların bir bir karşına gelecek. Ha, kendi günahlarından, kendi noksanlarından sorulacaksın. Başkalarının günahından senin için ne vebal var? Yani başkalarının günahından sana ne? Sana ne? Sen kendinle uğraşmaktan gözünü açamaman lazım. Etrafın kusurunu göremeyecek hale gelmen lazım. Kendinin o kusurlarını görmek ve onları halletme yolundaki meşguliyetin senin sende mecal bırakmaması lazım. Sen yalnız sadece kendi günahını an da gece ve gündüz inle, feryat et. Gönlünü Allah'ın muhabbet ateşiyle yak. Gönlünü, kalbini Allah'ın muhabbet ateşiyle yak. İnşallah hepimize nasip olsun. Kupkuru, tam takır, kuru bakır. Efendim bu hissiyatsız, bu derinliksiz, bu muhabbetsiz kulluk bizden zail olsun da yerine şule saçan, efendim muhabbet izhar eden, derinlik gösteren bir kulluk şuuru, bilinci bizlerde kendisini göstersin diye şahsen dua ediyorum. Allah bir kimsenin ayıbını örtmek isterse, ayıbı olanların ayıbından o kimse pek az bahseder. Yani başkalarının ayıbından çok kimse bahsediyorsan, sürekli başkalarının ayıbını sayıp dökmekle, onları ulu orta yere efendim saçmakla, dedikodusunu yapmakla meşgul oluyorsan, bil ki sen kendi ayıbını aslında örtemiyorsun. Kendi ayıbınla uğraşmıyorsun. Kendi tedavinle, kendi nefis terbiyenle meşgul değilsin. Bu da sana hüsran olarak yeter diyor anladığımız kadarıyla. Bir tane daha okuyalım aziz dostlar. Vaktimiz var. Bir tane daha okuyalım. Diyor ki, Ey hunuk çeşmi ki an giryanı ost, ey humayun dil ki an büryanı ost. Ne demek şimdi? Ne mutlu o göze ki çeşm, Allah sevgisiyle ağlar, giryan olur. Evet. Ne mutlu o göze ki Allah'ın sevgisiyle, muhabbetiyle ağlar, giryan olur. Ne mutlu o Hümayun gönlüne ki, efendim, böyle geniş gönüllü, engin gönüllü, ona şahlara yakışan, semavi gönüllü insanlara ki, Allah muhabbetiyle yanar tutuşur. Evet, ey Hümayun ki dil, an büryan ost. Büryan olmak böyle yanıp tutuşmaktır. Hani ciğer ki büryan oldu derler, biliyorsunuz. Onu yanıp tutuşmak anlamına gelir. Aşıklar için, Allah'a muhabbetle gönlü dopdolu olanlar için, kanlı gözyaşlarından, soluk benizden, yanık gönülden daha hoş ne vardır? Yani bu uğurda bir dert sahibi olmak lazımdır. Bu derdi göğsünde taşımak lazımdır. Bu derdin tıpırtılarını, hırıltılarını sinende duymak lazımdır. Efendim, yoksa hayvani böğürmeler bunun yerini alır. Hayvani nidalar bunun yerini alır. Efendim, o şen gözüken kahkahaların altında nice isyanlar, nice tuğyanlar saklıdır. Dolayısıyla aşık, daha doğrusu Allah'ın muhabbetini halinde yaşamak isteyen insanın bir tarafı kırıktır. Bir tarafı hüzne yatkındır ve o hüznü asil bir eda ile taşımasını bilir. Muhabbet ehline muhabbet derdi devadan daha iyidir. Muhabbet ehline muhabbet derdi, derdi muhabbet, devadan, şifadan daha iyidir. Muhabbetin meşakkati, zorluğu zevk ve sefadan daha iyidir. Şehvani, şehvete dayalı lezzetlerden kaçınırsan, yani bunları hayatını idame ettirecek düzeyde tutarsan, bunlara tapınmazsan, bunlar için yaşamazsan, bunları hayatın bir kenarında şöyle daha kontrolde tutabilirsen, Allah'ın muhabbetinden nasip alırsın. Yani maddi lezzetlere düşkünlüğün, sırf onlarla tatmin oluşun arttıkça manevi lezzetlerden mahrum kalırsın. Bu ilke temel. Bunu daha evvel de sizinle paylaşmıştık, biliyorsunuz aziz dostlar. Bazı insanların bedeni ruhuna tabi olur. Bazı insanların da ruhu bedenine tabi olur. Ruhu bedenine tabi olanlar hüsrandadır. Bizim asıl vazifemiz bedenimizi sürünen, yerde duran, arzi, dünyevi, toprağa yönelik olan, balçıkla karışık, böyle balçıksı bir görüntü arz eden bedenimizi ulvileştirmek, yükseltmek ve yüceltmek derdidir, sevdasıdır. Mesele budur. Yani bir tırtılın, sürünen bir varlık olan tırtılın kozasına girip o kozasında efendim bir şekillenme, bir muhteva kazanma, bir efendim suret peyda etme, bir o sürünen taraflarından kurtulup kanatlara gebe kalma ve onları büyütme sürecinden sonra sürünen varlıktan yükselen uçan varlığa dönüşmesi gibi bizim de dünyadaki aslında maksadımız budur. Dolayısıyla mutlaka bir ubudiyet kozamız olmalıdır. Bir tefekkür kozamız olmalıdır. Bir inzivamız olmalıdır. Kendi içimizde bir dert kozamız olmalıdır. Ve bu kozanın içinde o kelebeği rengarenk, efendim muhteşem kelebeği, göklere aşık kelebeği bir yandan ne yapmamız lazımdır? Büyütmemiz lazımdır. Yoksa hayvan olarak bizi gömerler. Evet. Bedenine iyi bakmış, çok türlü gıdalar vermiş, onu akbak eylemiş bir hayvan olarak bizi gömerler. Nasıl bilirdiniz? Soru işareti. Ne mutlu o göze ki Allah'ın sevgisiyle, muhabbetiyle ağlar. Ne mutlu o yüce gönlüle ki, yüksek gönül sahibine ki, Allah'ın muhabbetiyle yanar. Heva ve hevesin, şehvetin kaydında isen, bunun bendinde isen, bunun sınırlarına hapsolmuş isen, buna tutulup kalmış isen, yakinen bil ki Allah'ın huzurundan uzaksın. Kesin ve net olarak bil ki huzurdan uzaksın. Şehvet ateşinin üzerine hakikat, muhabbet suyunu dök. Sakın, sakın nefsani ten arzularına doğru koşma. Sakın. Yoksa uzaklaşanlardan olursun. Yoksa katılaşanlardan, buza kesenlerden olursun. Gökten yerlere çakılırsın. Kanatların toprağa deşeler. Kan içinde kalırsın. Evet, böyle diyor bize İbrahim Şahidi Hazretleri. Bu Mesnevi beytinin, bu muhteşem beytin şerhinde aziz dostlar. Evet, gönlüm istiyor ki bir tane daha okuyalım ve bugünlük kifayeti müzakere diyelim. Efendim, hemen gözüme ilişen bir tane daha var. Bakın ne diyor. Çist dünya ez huda gafil şuden ni kumaşu nukre bu ferzendu zen. Dünya nedir? Allah'tan gafil olmaktır. Dünya Allah'tan gafil olmaktır. Dünyanın anlamı bu. Kumaş, altın, gümüş, evlat ve aile sahibi olmak değildir. Dünya bu değil. Bunların bir suçu yok. Bunların gaflet vesilesi haline getirilmesi suçtur, kabahattir. Dünya nedir? Allah'tan gafil olmaktır. 50 tane felsefe kitabı okumaktan daha anlamlı bir cümle söylüyorum size. Dünya nedir? Allah'tan gafil olmaktır. Hakikat bu kadar basittir ve bu kadar derindir. Mesele de zaten bunu bir cümlede söyleyebilmektir. Dünya nedir? Allah'tan gafil olmaktır. Hoda, kumaş, altın, gümüş, evlat ve aile sahibi olmak değildir. Kainatın varlığına sebep olan peygamberimiz, okulun var olmasının bir anlamdaki sebebi de öğretmendir. Öğretmeni düşünmediğinizde okul bir binadan ibarettir. Öğrenci var, bina var, çok güzel sıralar, masalar, akıllı tahtalar, ıvırlar zıvırlar, öğretmen yok. Bir manada, mecazi anlamda okulun varlığının temel sebeplerinden biri öğretmendir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muallimdir. Bize dünyanın, hayatın anlamını öğretmiştir. Rabbimizin kelamını bize şerh etmiştir. Göklerin hitabını bize belletmiş ve öğretmiştir. Yaşantısıyla bir adam olmanın, insan olmanın yolunu göstermiş. Bize hayatın haritasını adeta çıkarmış ve gitmiştir. O gizemli, bilinmeyen patikalar, derin kayboluşlar alemi olan şu alemin haritasını sunmuş ve gitmiştir. Bu anlamda muallimdir. Yani o hitabı, kainatın yüzü suyu hürmetine yaratılması hitabını bu yönüyle bir mecazi anlam olarak ele almak bendenize daha yakışıklı, daha anlamlı gözüküyor. Sizinle de paylaşmak istedim. Evet, Peygamber Efendimiz iyi mal iyi kimseler için ne güzeldir buyurdu, buyuruyor. İyi mal iyi insanlar için ne güzeldir. Kötü insanlar için iyi mal olmaz. Yani çünkü malı iyi veya kötü hale getiren de insandır. Mala muhatabiyetin, malın, mülkün niteliğini belirler. Esasını belirler, mahiyetini belirler. Gönlünde Allah sevgisi olan kişi ister zengin, ister yoksul olsun saittir. Yani kurtulanlardandır, kurtuluşa erenlerdendir. Gönlünde Allah muhabbeti olan kişi bunu hayatına da taşıyacak tabii, o hal haline gelecek. Allah'a muhabbeti olmayan kişi ise ister yoksul olsun, ister zengin olsun şakidir, isyankardır, sapkındır, dâldir. Surette ne yaparsan yap, fakat gönlünü temizle, kalbini temizle, nefsinin arızalarını temizle ki orası Allah'ın baktığı yerdir. Arşullah'tır. Kalp ki arşullah'tır. Ayne-i samettir. Samediyetin tecelligahıdır. Suretine asla itibar yoktur. Batınını temiz tutmak için çalış, çalış, çalış. Bir dahi söyleyelim ve bugün de programımızı burada nihayetlendirelim. Dünya nedir? Allah'tan gafil olmaktır. Kumaş, altın, gümüş, evlat ve aile sahibi olmak değildir. Öyleyse gafletin izalesine çalış ve hayatını bu yolda hasret diyor bize. Anlayana çok şey söylüyor, anlamayana şerhler zaten faydasızdır. Aziz dostlar, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Gönüller ayakta efendim. Hoşçakalınız.